Ayrım 43, sayfa 293, tarihi kökleri. Enderun iki açıdan geçmişte benzeri olmayan bir kurumdu. Osmanlılar da kendilerinden önceki İslam devletlerinin çoğunda görüldüğü gibi iktidarlarına ortak olabilecek soylu bir sınıfın oluşup kökleşmesini istemiyorlardı. Bu yüzden devlet hizmetlerini kulluk düzeni denilen esaslara göre yürütüyorlardı. Kulluk, genellikle yabancıların bu gibi hizmetler için yetiştirilmesi ve kullanılması anlamına gelirdi. Bu yüzden Osmanlılara öz olmamakla beraber bunu belirli amaçları gerçekleştirecek biçimde örgütleyip kurumlaştıran Osmanlılar olmuştur. Onlardan önce gelip geçmiş doğulu ya da batılı devletlerin hiçbirinde doğrudan devletin sivil veya askerlik hizmetleri için yönetici yetiştirmek üzere kurulmuş bir eğitim kurumu yoktu. Daha önce de değindiğimiz gibi bu kuruluşun kurumsal dayanakları olarak görülebilecek tek kaynak Eflatun'un Devlet adlı eserinde ileri sürdüğü görüşler olabilir. Geniş bir aday tabanından kademe kademe en yeteneklilerini seçerek en yetkili devlet hizmetlerini yürütebilecek nitelikte yetiştirmek, yetki ve sorumlulukların yetenekten çok soyluluğa göre dağıtıldığı Batı ülkelerindeki düzene göre çok farklı bir tutumdu. Enderun'u geçmişte örneği bulunmayan bir kurum durumuna sokan ikinci özellik ise programıdır. Geçmişi ondan çok eski olan medreselerden bazı çeşitleri yöneticilik için gerekli olan İslam hukuku ve bazı dünya bilimlerini de okuturlardı. Özellikle Büyük Selçuk Devleti vezirlerinden ünlü Nizami Mülk'ün ilk kez Bağdat'ta kurduğu Nizamiye medreseleri bu açıdan ilginç bir örnektir. Bunlar Şafii mezhep ve felsefesine dayanan öğretilerinin yanı başında devlet hizmetleri için de personel yetiştirecek bir programla çalışırlardı. Bu kuruluşun Enderun'un kurulup gelişmesini bir dereceye kadar etkilemiş olması ihtimali bulunduğu söylenmektedir. Buna rağmen Nizamiye medreselerinin etkilerinin gerçek olduğunu kabul etsek bile Enderun amaçları, programı ve işleyişi açılarından bunlara göre oldukça farklı ve daha ileri bir adım olarak görülebilir. Nizamül Mülk, Siyasetname adlı eserinde kalabalık yığınlar halinde Selçuklu Devleti'ne göçen Türk ve Türkmen boylarının sürekli bir devlet ordusu olarak örgütlenmesini ve bu hizmetler için eğitilmelerini önermektedir. Nizamiye medreselerinin devlet memuru yetiştirme görevinin bu yüzden geliştiği ileri sürülebilir. Tarihi çok iyi bilen ve Enderun'u eski durumundan çok daha ileri bir eğitim kurumu olarak örgütleyen Fatih'in Siyasetname ve Nizamiye medreselerinden haberinin olmaması düşünülemez. Bununla beraber Enderun'u Nizamiye medreseleri türünden bir kurum olarak düşünmek doğru olmaz. Amaçları, örgütü, programları açısından tamamen nevi şahsına öz bir kurum sayılmalıdır. Çünkü Enderun, yalnız devletin sivil ve askerlik hizmetlerine insan yetiştirmekle kalmamış, çeşitli bilim ve sanat dallarında da seçkin yetiştirmiştir. Bundan başka ona değin hiçbir eğitim kurumu, kuramsal öğrenim, beden eğitimi, müzik, uygulama ve el becerilerini programında dengeli olarak yer vermemiştir. Miller 1941, 912-956 arasında Bizans İmparatoru olan Konstantin Porphyrogeitus zamanında yeniden canlandırılıp örgütlenen İstanbul Üniversitesi'nin de devlet memuriyeti yetiştirmeye dönük bir programı olduğunu belirtmektedir. Yalnız bu kurumun gerek örgüt ve gerekse program açısından Enderun'un kuruluşunu etkilediğini gösteren herhangi bir tarihi belge ya da belirtinin bulunmadığına da işaret etmektedir. Bu gibi örnekler olsa olsa Osmanlılardan önce de bazı toplumların devlet hizmetlisi yetiştirmek için tedbirler düşünmüş olduğunu gösterir. Toplumun yönetimi her aşamadaki insan topluluklarının ortak sorunu ve ihtiyacı olduğuna göre bu hizmetleri yerine getirecek kişileri şu veya bu biçimde yetiştirmenin yollarını aramakta doğaldır. Önemli olanı bu sorunun en iyi biçimde çözmeye yeterli olacak çare ya da çarelerin bulunup geliştirilmesidir. Enderun'u ondan önceki benzerleri tedbirlerden ayırt edip seçkinleştiren husus da bu yöndeki üstünlüğüdür. Türk boylarını hükümdarın muhafız kuvveti olarak yetiştirip kullanmayı ilk deneyenler Abbasiler olmuştur. Sonra 874-999 arasında İran'da hükümran olan Sasaniler, Gulam adını verdikleri Türkmen çocuklarını daha çok çıraklık müessesesi niteliğinde bir sistemle saray içi hizmetleri için yetiştirip kullanmıştır. 35 yaşlarına kadar bu hizmetlerde başarı ile çalışanların saray dışındaki sivil ve askeri görevlere atanması yoluna gidilirdi. Nizam'ın Sasani kulluk düzeni hakkında bilgisi vardır. Yalnız o bu eğitimi kurumlaştırarak ileri bir adım atmıştır. Nizamiye medreselerinin amaçları ve programının Enderun'un esas kurucusu olarak gördüğü Fatih üzerindeki etkilerini ise Miller şu sözlerle belirtmektedir. 1941. Çeşitli dilleri çok iyi bilen, öğretmenin her türüne meraklı, bilgin ve sanatkarları çevresinde toplamaktan çok hoşlanan Fatih Mehmed'in, Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesi ve hükümdarlığından 50 yıl öncesine kadar sürüp gelen Nizamiye medreseleri hakkında etraflı bilgisi olduğu kuşku götürmez. Bunun yanı başında Abbasilerle başlayıp Mısır Memluklularına en gelişkin duruma giren kulluk sistemi ile doğuda yaygın olan saray iç oğlanları konularında da bilgili olduğu muhakkaktır. Miller'ın Enderun örgüt ve programlarını geliştirip en etkili düzeye eriştirmek açısından Fatih'in katkılarına verdiği özel önem doğru ve yerinde olabilir. Fakat devlet hizmetlilerini yetiştirmek üzere bir saray okulunun kuruluşunun onun hükümdarlığından önce olduğu muhakkaktır. Ayrıca bu okulda savaş esirleri ile önceleri fethedilen Hristiyan ülkelerinden sağlanan devşirme çocuk ve gençlerin en gösterişli ve beceriklerinin seçilip yetiştirilmesi de onun hükümdarlığından önce başlamıştır. Daha evvel de belirtildiği gibi Osmanlılardan önce gelip geçen çeşitli Türk ve Moğol devletleri kulluk sistemi ile saray iç oğlanlarının hizmetlerinden yararlanmıştır. Batı ülkelerinde saygın olan soylu sınıfın oluşması bu ülkelerde çoğunlukla engellenmiştir. Buna iki neden gösterilebilir. Bunlardan birincisi, iktidarı elinde tutan hükümdar ailesinin öteki soylu ailelerden gelebilecek rekabet ve çatışmaları önlemek istemesidir. İkinci etmense İslami kültür olabilir. Sosyopolitik bir din olan İslamiyet, iktidar ve yetkinin babadan evlada geçmesinden çok ehliyete intikali geleneği ile kurulmuştur. Muaviye bu düzeni değiştirip hilafeti aile içi verasete dayanan bir düzene sokmak istemiştir. Fakat bir süre sonra bunu Abbasiler, daha sonra Fatimiler, daha sonra da Osmanlılar ele geçirmiştir. Bunların dışında başka etmenler de ileri sürülebilir. Fakat bizim için bu noktada önemli olan Osmanlı ailesinin soylu bir sınıfın oluşmasını önlemek için akla gelebilecek her türlü tedbiri almaktan kaçınmayışıdır. Fatih, kanunnamesinde bunu yasalaştıracak bazı tedbirleri de almıştır. Saltanatı ele geçiren kişinin muhtemel rekabet ve çekişmeleri önlemek için kendi kardeşlerini ortadan kaldırılmasını meşrulaştırmıştır. Öte yandan başından beri hükümdarın amca çocukları, yeğenler ve torunlar gibi yakın akrabalarına ve kendi çocuklarına sancak beyliğinden öteye yetki ve iktidar verilmemesi de bir töreydi. Bunların dallanıp budaklanarak büyük varlıklar edinip güçlenmelerine de fırsat verilmezdi. Varlıklarını hükümdarın ihsanına borçlu olurlar ve o dilediği zamanda her şey ellerinden alınırdı. Bunların çocuklarından hiçbirisinin Enderun'a girerek yüksek devlet hizmetlerine aday olmalarına da izin verilmezdi. Siyasi ve askeri dirayet ve kabiliyetleriyle seçkinlik sağlamış yöneticilerden birçoğuna hükümdarların takındığı tutum da bu açıdan incelenip değerlendirmeye layıktır. Osmanlı tarihinde birçok ünlü vezir ve sadrazamlar hükümdarın öfkesini ayaklandırmak gibi sudan bir nedenle ya başlarını ya da en ehveni saadet mührünü ve varlıklarını kaybetmişlerdir. Çandarlı Halil, Kanuni'nin sadrazamı İbrahim Paşa'nın, Merzifonlu Mustafa Paşa'nın, yakın tarihimizde Mithat Paşa'nın ve daha birçok benzerlerinin uğradığı acıklı sonuç amansız bir gaddarlığın belirtisi sayılmamalıdır. Bu olaylar bir yandan Osmanlıların siyasi rekabeti önleyebilmek için yararlı saydıkları her tedbiri almaktan kaçınmadıklarını gösterir, bir yandan da kulluk düzenini ne kadar etkili biçimde kullandıklarının işaretidir. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi iktidarın doruğundayken bile hayatı güvenlik altında sayılmayan bu kişiler arasından hükümdara ihanet eden veya ona karşı gelen pek az insan çıkmıştır. Bu da Enderun eğitiminin benzeşme açısından ne kadar etkili ve yeterli bir sistem olduğunu gösterir. Kim kurdu? Enderun'un saray iç oğlanlarını devletin sivil ve askeri hizmetleri için yetiştiren bir okul, akademi ya da seminer olarak ne zaman ve kimin hükümranlığı sırasında kurulduğu konusunda yerli ve yabancı tarihçiler arasında fikir birliği yoktur. Bazıları bunun devşirmenin ilk kez yasalaştırıldığı 1. Murat 1360-1389 dönemine kadar götürmektedir. Yıldırım Beyazıt'ı kurucu olarak ileri sürenlere de rastlanmaktadır. Okul olarak ilk kurucunun 2. Murat olduğunu ileri süren tarihçiler de çoktur. Yerli ve yabancı kaynaklardan bu konunun siyasi tarih ve eğitim açısından en kapsamlı ve dikkatli bir incelemesini yapmış olan B. Miller ise 2. Murat'a kurucu olarak yer vermekle beraber örgüt ve program açısından okula esas niteliğini kazandıranın 2. Mehmet olduğunda ısrar etmektedir. Miller 1941. Öte yandan tarihçilerimizden bazıları ise kurucu olarak 2. Beyazıt'a değinmektedirler. Halbuki onun hükümdarlığı sırasında Enderun'a Fatih'in kazandırdığı önemli ve ileri niteliklerden bir kısmının ortadan kaldırıldığını gösteren deliller bulunmaktadır. Babası için peygamberin sözlerine bile inanmaz ve aldırmazdı dediği rivayet edilen Sofu Beyazıt'ın dönemi çeşitli açılardan Osmanlı İmparatorluğu'nun batıya açık olan pencerelerinden büyük bir kısmının taassup perdeleri ile örtüldüğü bir dönem olarak nitelendirilebilir. Başlangıç konusundaki bu değişik görüşleri etkilemesi ihtimali olduğu düşünülebilecek bazı nedenlere işaret edilebilir. Bunlardan ihtimal en başta geleni bu konuyu aydınlatabilecek orijinal tarihi belgelerden birçoğunun çeşitli tarihlerde Topkapı Sarayı'nda baş gösteren yangınlarda yok oluşudur. Ayrıca bu tarihi belgelerden önemli bir kısmınınsa imparatorluğun çöküşü ve cumhuriyetin kuruluşu sırasında devlet merkezlerinin çeşitli değişmeleri sırasında yok olabileceği de unutulmamalıdır. Bu genel etmenin yanı başında Enderun ile ilgili iki önemli hususun da bu konuyla olan ilişkilerinin yanlış yoruma yol açışı söylenebilir. Bunlardan birincisi iç oğlan teşkilat ve hizmetleridir. Önce de denildiği gibi kendilerinden önce gelip geçen çeşitli Türk ve Moğol uygarlıklarının da kullandığı bu sistemi Osmanlıların da daha kuruluş devrelerinde benimsemesidir. Bu gerçeğin en sağlam dayanağı 1. Murad'ın yasalaştırdığı ve devlete yeni katılan Balkan ülkelerinde uygulanmaya başlayan devşirme sistemidir. Bu kaynaktan hem devletin yeni askeri gücünü geliştirmek hem de saray iç oğlanlarını seçmek için yararlandığı muhakkaktır. Yalnız bu devrede devşirmelerden seçilen saray iç oğlanlarının sistemli bir eğitime konu olduklarını gösteren belirtiler yoktur. Bunlar hem Yeniçeri Ocağı'nda hem de sarayda kılıç kullanma, binicilik ve benzeri askerlik becerilerini geliştirmek için eğitim görürlerdi. Esas görevleri ise bir yandan saray içi hizmetlerinde yetişip onları yerine getirmek, bir yandan da sultanın muhafız alayı olarak görev yapmaktı. Bu yüzden devşirme düzeninin kuruluşunu Enderun Okulu'nun başlangıcı olarak düşünmek doğru olmaz. Enderun'un başlangıcı ile karıştırılan ikinci husus saraydaki şehzade okuludur. Belki 1. Murat, belki de güçlü bir ihtimalle 1. Beyazıt zamanında şehzadelerin günün seçkin ulemasınca eğitilmesi için bir okul kurulduğu muhakkaktır. Kısa bir süre sonra saray iç oğlanlarından çok yetenekli bazılarının da bu okuldan yararlanması yoluna gidilmiştir. II. Murat devrinde Şehzade Mehmet ile birlikte Arnavutluğun Osmanlı hegemonyasından kurtulması için ilk baş kaldıran İskender Bey'in aynı okulda aynı zamanda eğitildiklerine değinilmektedir. Miller 1941. Hatta İskender Bey'in bu direnip ayaklanmalarını kolayca bastırıp onu yok edecek asker gücü bulunduğu halde davranışını hoşgörü ile karşılayan Fatih'in bu tutumunu okul arkadaşlığının etkilerine verenler de bulunmaktadır. Kısacası sarayın Şehzade Okulu'nun kuruluşu da Enderun'un gerçek başlangıcı 1. Murat'a ve Bursa'nın başkentliği dönemine kadar gitmektedir. İç oğlanların Şehzade Okulu'nda eğitimlerine geniş ölçüde geçildiği devrenin ise 2. Murat zamanında Edirne Sarayı olması ihtimali daha güçlü görünüyor. J. H. Kram Mortham İslam Ansiklopedisi'nde 1944 belirttiği gibi 2. Murat dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel, siyasi ve askeri gelişiminin yönlerini belirleyen önemli bir dönem olmuştur. Orta Doğu İslam ülkelerinden göçüp gelen birçok şair, yazar, düşünür ve İslam bilginleri ile onun sarayı devrinin en parlak ve uyanık bilim merkezlerinden birisi durumuna girmiştir. Bunların yanı başında Batı dünyasının seçkin sanatkarları ve gözlemcileri içinde Murat'ın sarayı ilgi ve merak merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Miller'da iç oğlanların Şehzade Okulu'nun eğitiminden geniş ölçüde yararlandırmaya başlandığı devrinin 2. Murat dönemi olduğunu ileri sürmektedir. 1. Murat'tan önce iç oğlanlarının sarayda düzenli bir eğitim görmediğinin bir dayanağı olan Johann Schilderberg'in anılarıdır. Yıldırım Beyazıt devrinde 1384-1402 Varna Savaşı sırasında esir düşen ve Pençik yasası gereğince hükümdar hissesi olan savaş esirlerinin 5'te 1'i arasında saraya alınıp 6 yıl kadar burada hizmet gören Schilderberg anılarında şunları söylemektedir. Saraydaki belli başlı görev ve eğitimimiz Türk adetleri gereğince hükümdar ne zaman bir yere gitmek için ortaya çıkarsa ötekilerle birlikte önden koşarak ona yol açmaktır. Miller'ın 1941 belirttiğine göre 2. Murat zamanında Edirne Sarayı'ndaki Şehzade Okulu'nda başta saltanatın varisi genç Mehmet olduğu halde öteki şehzadelerle birlikte saraya iç oğlanı olarak alınan Bizans prensleri ve öteki iç oğlanları seçkin öğretmenlerden düzenli bir eğitim görmüştür. Bu hocalar arasında Molla Gürani, Molla Sirek, Hocazade, Katipzade, matematikçi Mirem Çelebi, şair Ahmet Paşa, parantez içinde Miller 1941 bulunmaktadır. İkinci Mehmet tahta geçtikten sonra sadrazamlığı atadığı Hırvat Mahmut Paşa da onunla birlikte Edirne Sarayı Şehzade Okulu'nda yetişenler arasındadır. Bu belirtilere bakarak Edirne Şehzade Okulu'nun Fatih zamanında Topkapı'da örgütlenen Enderun Okulu'nun öncüsü olduğunu kabul edebiliriz. Pelletier, parantez içinde Miller 1941, gene 2. Murat zamanında Şehzade Okulu'nda Epir Prensi İskender Bey'in nasıl bir eğitim gördüğünü şöyle açıklamaktadır. Henüz 8 yaşında bir çocuk olan İskender Bey, huzuruna getirildiğinde 2. Murat gerçekten duygulanmıştı. Çünkü çocuk hem yakışıklıydı hem de hal ve tavırlarında soyluluk vardı. Sultan Murat, bu çocuk uzun yaşadığı takdirde değerli bir kişi olacaktır diye düşündü. Bu yüzden de onu kendi ülkesine iade etmek yerine sarayında tutarak yetişkin bir kişi olunca kendine hizmet etmesini istedi. Bu amaçla ona seçkin hocalar atadı ve bunların onu tek evladı imişçesine bütün ilim ve marifetlerle edep ve erkanda eğitilmelerini istedi. İskender Bey biraz büyüyüp ortaya çıktıktan sonra arkadaşları ile birlikte binicilik, mızrak ve kılıç kuşanma yarışlarında seçkinlik gösterdikçe de çok mutlu olurdu. İskender Bey'in 19 yaşında Sancak Beyliğine atandığı ve 5000 kişilik bir süvari kuvvetinin başına getirildiğini hatırlamakta yararlı olur. Saray çevresinde yetişip sultana ihanet eden sayısı çok az kişilerden birisidir. Osmanlılara isyan ederek Arnavutluğun bağımsızlığı için 20 yıl boyunca aralıklı ayaklanmalara önderlik etmiştir. Daha önce de kısaca değinildiği gibi Fatih'in askeri gücünün onu kısa sürede yok etmeye yeterli oluşuna rağmen her ayaklanmasının sonunda tutumunun nispeten hoşgörü ile karşılanması tarihçiler Fatih ile olan okul arkadaşlığının etkisine yormaktadır. Miller 1941 saray okulu hakkındaki en eski kaynaklardan birisinin Historia Turkesca olduğunu ileri sürmektedir. Eserin yazarı Giovanni Maria Angiolello 1470'te savaşlar sırasında Türklere esir düşen Vikenzalı soylu bir ailenin büyük oğluydu. O da sultan hissesi olan savaş esirleri arasından seçilerek Topkapı'ya iç oğlanı olarak girmiş ve uzun yıllar saray hizmetinde çalışmıştır. Görüşleri o yaştaki esir bir köle için son derece ihtiyatlı ve tarafsızdı. Ona göre Fatih, çok parlak zekalı ve birçok yetenekleri ve meziyetleri bulunan bir hükümdardı. Bu doğal yeteneklerle güçlü ve çok yönlü bir öğrenme merakı, babasının sağladığı son derece de anlayışlı ve yeterli eğitim olanakları ile olgunlaşıp gelişme imkanı bulmuştu. Mehmed'in ilim ve irfanı, onun zamanına kadar gelip geçen bütün Osmanlı imparatorlarının oldukça üstündeydi. Yunanca, Farsça bilir ve İtalyancayı aksak da olsa konuşurdu. Tarih ve özellikle en çok hoşlandığı İskender ve Sezar'ın hayatlarına ait kitapları okumasını çok severdi. Bunları ana diline de çevrilmesini emretmişti. 1697'de yazar Bartolomeo Darbello, parantez içinde Miller 1941, aynı konuda şunları eklemektedir. Fatih, Yunan ve Roma tarihlerini de çok iyi bilirdi. O zamandan bize intikal eden bazı tarihi eserlerin Türkçe çevirileri de onun adına ithaf edilmiştir. Fatih, saltanat tahtına oturduktan sonra tarihçilerin, parantez içinde Lütfi 1341, belirttiklerine göre üç yönde önemli gelişmeler oldu. Bunları şöylece sıralayabilmek mümkündür. 1. Karamanoğulları, Uzun Hasan, Pontos Krallığı ve İstanbul ile Sırbistan'a açılan savaşlar sonunda ülke hızla genişleyip bir imparatorluğa dönüşmeye başladı. Bunun sonucu olarak da hem sivil hem de askerlik alanında yeterli devlet hizmetlilerine olan ihtiyaç hızla artmaya başladı. Ayrıca bu tür personeli düzenli bir eğitim olmadan çıraklık yoluyla yetiştirmenin yetersizliği Fatih gibi bilime ve öğrenmeye meraklı ve bunların önemini kavramış bir hükümdar için yetersiz gözükmüştür. 2. Sadrazam Hırvat Mahmut Paşa'nın da yardımı ile Fatih Kanunnamesi hazırlanmış ve böylece sarayın devletin yeniden örgütlenmesi, görevlerin belirlenmesi ve hükümdardan aşağı rütbe yetki derecelerinin saptanması sağlanmıştır. 3. İkinci Murat devrinin sonuna kadar öncelikle Şehzade Okulu niteliğini taşıyan saray okulu, özellikle İstanbul'un fethinden sonra ordu ve sivil örgütün önder ve yöneticilerini yetiştirecek biçimde ve yeterlilikte bir okul olarak örgütlenmiştir. Buna göre öncelikle devlet görevlisi yetiştirmek üzere Enderun'un kuruluşunu Fatih Sultan Mehmet'e bağlamak doğru olabilir. Enderun Okulu, Fatih'in saltanatı sırasında 3 kez genişletilip yeniden örgütlenmiştir. İmparatorluk için olan büyük önemi yüzünden onu izleyen okula ve öğrencilere karşı yakın kişisel ilgi göstermişler ve zaman zaman buraya yeni odalar ve yapılar ekleyerek genişletilmiş ve öğrenci sayısı çeşitli zamanlarda artıp eksilmiştir. 19. yüzyıl sonlarına kadar sürüp gelen okul son zamanlarında esas amacından saparak sadece sarayın iç hizmetleri için adam yetiştiren bir kuruluş durumuna girmiştir. Askeri ve sivil devlet hizmetlerine önder yetiştiren bir eğitim kurumu olarak beliren Enderun'un kurucusu Fatih, saray kadınlarının da eğitimine ilgi gösterip önem vermiştir. Saraydaki kadınlar ve cariyeler için etraflı ve yeterli bir eğitim programı hazırlanıp uygulanmıştır. Bunlara Türkçe okuma yazma, edebiyat, dikiş, nakış, aletli ve sesli müzik, raks gibi bilgi ve beceriler kazandırılırdı. Ayrıca İslam töre ve gelenekleriyle saray muaşeret ve davranışı konularında da eğitim görürlerdi.